Ayrım 8.
19. Okulun ilk günü 50 öğrenciye evden okula kaç dakikada gittikleri sorulmuştur. Toplanan veriler aşağıda listelenmiştir. 20, 20, 30, 25, 20, 25, 30, 15, 10, 40. 35, 25, 15, 25, 25, 40, 25, 30, 05, 25. 25, 30, 15, 20, 45, 25, 35, 25, 10, 10. 15, 20, 20, 20, 25, 20, 20, 15, 20, 05, 20, 20, 10, 05, 20, 30, 10, 25, 15. A. Verilerin frekans dağılımını çıkarınız. B. Histogram çiziniz. C. Verilerin ortalamasını ve standart sapmasını bulunuz. 20. Aşağıdaki tabloda aile reislerinin yaş dağılımı gösterilmektedir. A. Aile reislerinin yaş ortalamasını bulunuz. B. Standart sapmayı hesaplayınız. Yaş 20-24 F23. Yaş 25-29 F38. Yaş 30-34 F51. Yaş 35-39 F55, yaş 40-44 F53, yaş 45-49 F50, yaş 50-54 F48, yaş 55-59 F39, yaş 60-64 F31, yaş 65-69 F26, yaş 70-74 F20, yaş 75-79 F16. 21. 1000 gramlık sıvı sabun şişelerinden 25 şişe örneklem olarak alınmış ve tartılmıştır. Aşağıda veriler her bir şişenin 1000 gramın üstünde kalan ağırlığını göstermektedir. Buna göre 60, 31, 19, 43, 47, 48, 47, 13, 28, 35, 51, 24, 24, 27, 33, 57, 38, 24, 39, 40, 63, 51, 25, 43 ve 26. A. Gruplanmamış veriler için standart sapmayı bulunuz. B. A eşittir 10 ve grup sayısını 6 olarak ve en küçük aralığı 10-19'dan başlatarak oluşturulan gruplandırılmış veriler için standart sapma değerini bulunuz. Bölüm 4. Olasılık, standart normal dağılım ve standart puanlar. Olasılık. Olasılık bir deneme sonrasında ilgilenilen olayın tüm olaylar içinde ortaya çıkma ya da gözlenme oranı olarak tanımlanabilir. Olasılık hesaplamalarının ilk olarak Girolamo Cardona 1501-1576 ve Galile 1564-1642 tarafından zarla oynanan şans oyunları için yapıldığı, ancak tam olasılık hesaplarının Pascal 1623-1662 ve Pierre Fermat 1601-1665 tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Akhun 1983. Bireylerin günlük yaşantılarında çeşitli olayların gerçekleşme olasılığına ilişkin sık sık tahminler yaptıkları görülür. Bu tür tahminler olasılıkların tam olarak hesaplanmasını içermemekle birlikte İlgilenilen olayların gerçekleşebilirliği hakkında genel bir fikir verir. Örneğin bugün yağmur yağacak mı diye sorulduğunda büyük bir olasılıkla yağacağı ya da yağmayacağı ifade edilebilir. Bir başarı testi alan öğrenciye beklediği puan sorulduğunda bu testi geçmem olanaksız ya da çok güç gibi bir cevap alınabilir. Zar oyunu oynayan bir kişinin kazanması için attığı iki zarın toplamlarının 3 ya da daha fazla olması gerektiği durumda o kişinin kazanma olasılığının yüksek olduğu söylenebilir. Herhangi bir olayın gerçekleşme olasılığının hesaplanması, buna ilişkin olarak geliştirilen bir kurama dayanır. Olasılık, denemelerin olası sonuçları ile ilgilenen bu kuramı anlatır. İstatistiksel test işlemlerinin temelini olasılık kuramı oluşturur. Araştırmacılar çoğu zaman birey ya da objelerden oluşan evrenin tümü üzerinde çalışamazlar, ancak onların yansız temsilcisi olan küçük gruplarla, örneklemlerle çalışırlar. Bu koşullarda olaylar ya da olgular arasında gözlenen ilişkilerin gerçekte evrende olup olmadığını ya da örneklemden elde edilen istatistiklerin evrendeki değerlerinin ne olabileceğini inceleyen bir araştırmacı olasılık kuramından yararlanır. Yine pratikte bir öğretmen öğrenci başarısını yorumlamada olasılık kavramıyla ilişkili olan normal dağılım ve bu dağılımdaki alan ilişkilerinden yararlanır. Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür. Olasılık konusu bu kitapta ayrıntılı bir şekilde verilmemekle birlikte, sosyal bilimcilerin olasılıkla ilgili olarak aşağıda kısaca özetlenen kavramlara aşina olmasında yarar görülmektedir. Howitt ve Kremer 1997, Özden 1981, Tanis 1987. İstatistikte sonuçları, çıktıları olan hemen her şey bir deney konusu olabilir. Mümkün olan tüm sonuçları açıklayabileceğimiz bir deney, random, yansız bir deney olarak isimlendirilir. Herhangi bir deneyin mümkün olan tüm sonuçlarının dağılımına ya da oluşturduğu gruba örneklem uzayı denir. Örneklem uzayı S ile gösterilir. Örnek 4.1. Bir zarın atılmasıyla ortaya çıkabilecek sonuçları gösteren örneklem uzayını açıklayınız. Burada bir zarın atılması random bir deneydir ve bu deneyin olası sonuçları zarın altı yüzündeki değerlerdir. Buna göre örneklem uzayı S eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Bir random deney ile ilişkili S örneklem uzayının bir alt seti bir olaydır. Bir A olayı S'ye ait sonuçların biri ya da daha fazlasıdır. Bir random deneyin her bir sonucu, S'nin her bir elemanı basit bir olay olarak tanımlanır. Eğer A, S'nin sadece bir elemanını içeriyorsa, A bir basit olay. Eğer A, S'nin bir elemanından fazlasını içeriyorsa, A bir bileşik olaydır. Örnek 4.2. A, S'nin alt seti atılan iki zarın toplamının 2 olduğu olay ve B, S'nin alt seti atılan iki zarın toplamının 4 olduğu olay A ile tanımlandığına göre her iki durum için A'yı listeleyiniz ve olayın türünü yazınız. Çözüm: A, S eşittir 1, 1 basit olay. B, S eşittir 1, 3, 2, 2, 3, 1 bileşik olay. Bir olayın olasılığı: P, A ile gösterilen bir A olayının olasılığı A sonucunun ortaya çıkma durumudur. Bir olay için olasılık 0 ve 1 arasındadır. Bir olayın olması kesin ise olasılığı 1'dir ve asla ortaya çıkmayacak ise olasılığı 0'dır. PA eşittir K bölü H formül 4.1. K ilgilenilen olayın sonuçlarının sayısı, A'daki sonuç sayısı, H muhtemel sonuçların toplam sayısı, örneklem uzayındaki sonuçların sayısıdır. Örnek 4.3. Bir deste kağıttan A bir kupa seçme olasılığı PA ve B bir as çekme olasılığı PB nedir? Çözüm: A, burada K eşittir 13'tür çünkü bir destede 13 kupa vardır ve bir destedeki kart sayısı H eşittir 52'dir. Buna göre PA eşittir 13 bölü 52 eşittir 1 bölü 4 eşittir 0.25 %25. B, bir destede 4 tane as vardır, bu nedenle K eşittir 4'tür. Buna göre PB eşittir 4 bölü 52 1 bölü 13 eşittir 0.08 %8'dir. Bir deneyde birbirini dışta tutan olaylar bağımsız olaylar olarak isimlendirilir ve bu olayların olasılıklarını hesaplamada iki temel kural vardır. Toplama kuralı: birbirini dışta tutan olaylardan birinin ya da diğerinin gerçekleşme olasılığı, olayların tek tek ortaya çıkma olasılıklarının toplamına eşittir. Yani PA veya B eşittir PA artı PB'dir. Bu kural birbirinden bağımsız olayların ortaya çıkış olasılıkları toplamının 1'e eşit olduğunu gösterir. Örneğin 100 kişilik bir sınıfta kızlar 60 ve erkekler 40 kişi ise sınıf listesinden yansız bir çekiliş yapıldığında öğrencinin kız olma olasılığı P PA eşittir 60 bölü 100 eşittir 0.6'dır. Aynı tür bir çekilişte erkek öğrencinin seçilme olasılığı PB eşittir 40 bölü 100 eşittir 0.4'tür. Yansız bir çekilişte öğrencinin kız ya da erkek olma olasılığı ise PA veya B eşittir 0.6 artı 0.4 eşittir 1'dir. Olayların ya da kategorilerin birbirini dışta tutması demek, örneğin birisinin hem kız hem erkek olamayacağı anlamına gelir. İki olası kategoriden birinin gerçekleşme olasılığı P ile diğeri Q ile gösterilir. Böylece P artı Q eşittir 1 olur. Yani Q eşittir 1 eksi P yazılabilir. Birbirini dışta tutmayan olaylara örnek olarak birisinin hem erkek hem de genç olması verilebilir. Çarpma kuralı. Birbirini dışta tutan yani bağımsız olan olayların birlikte ortaya çıkış olasılığı, olayların tek tek ortaya çıkış olasılıklarının çarpımına eşittir. Yani PA ve B eşittir, PA çarpı PB'dir. Burada bir olaylar seti vardır. Bir önceki örneği düşünelim. Yansız bir çekilişte ilk iki öğrencinin kız olma olasılığı nedir? Birinci çekilişte kız öğrenci çıkma olasılığı 0.6 idi. Bu ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci çekilişte de aynıdır. Buna göre örneğin birinci ve ikinci çekilişte her iki öğrencinin de kız olma olasılığı PA ve B eşittir 0.6 çarpı 0.6 eşittir 0.36'dır yani %36'dır. Sonuç her bir olayın ortaya çıkış olasılıklarının birbiriyle çarpımına eşittir. İlk iki çekilişte erkek öğrenci çıkma olasılığı ise Q eşittir 1 eksi P'dir çünkü burada birbirini dışta tutmakla birlikte herhangi bir kategori için bir denemeler seti vardır ve bu denemelerle ilgili olarak beklenen sonuçların birlikte ortaya çıkış olasılıkları araştırılmaktadır. Bir diğer örnek, havaya atılan iki zardan birinin 3, diğerinin 5 gelme olasılığı P 3 ve 5 eşittir P 3,5 eşittir 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6 eşittir 1 bölü 36 eşittir 0.028 yani %2.8'dir. 4 seçenekli 3 soruluk bir testin şans eseri tümünün doğru cevaplanması olasılığı P 1, 2, 3 eşittir 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 64 eşittir 0.016 yani %1.6'dır. Bu kurala göre olasılık hesaplanırken evrenden bir kez seçilen bir kişi, çekiliş sonrası tekrar evrene konulmuştur ve o bireyin tekrar seçilme şansı vardır. Buna yerine koyma ile yansız örnekleme denir. Bu sosyal bilim araştırmalarında örnekleme evrenden eleman seçmede ya da deney gruplarının oluşturulmasında başvurulan temel bir kuraldır. Bir olayın olasılığını etkileyen faktörler. Random olayların tümü aynı değildir. Bir olayın olasılığını hesaplamada iki önemli faktöre dikkat etmeliyiz. 1. Olayların bağımsız veya bağımlı olması. Bir olayın ortaya çıkma olasılığı diğer olayın ortaya çıkmasından etkilenmiyorsa bu iki olay bağımsız olaylardır. En basitinden araba yıkama ve yağmur yağma olayları bağımsızdır. Çünkü araba yıkadığınız zaman yağmur yağma olasılığı artmaz. Diğer taraftan bir olayın gözlenme olasılığı diğer bir olayın ortaya çıkmasından etkileniyorsa bu iki olay bağımlı olaylardır. Örneğin bir sınavda başarılı olmanız sizin çalışmanıza bağlıdır. Başarılı olma olasılığı sizin çalışıp çalışmadığınıza bağlı olarak artar ya da azalır. 2. Bir olayın olasılığı örneklem tipinden etkilenir. Yerine koyarak örneklemi, ilave bir örneklem birimi seçmeden önce seçilen bir örneklem biriminin evrene tekrar yerleştirilmesi yöntemidir. Örneğin bir oyun destesinden iki kart seçilecektir. Birinci kart seçildikten sonra bu kart oyun destesine tekrar yerleştirilir ve ikinci kart daha sonra seçilirse bu yöntem yerine koyma yöntemidir. Böylece birinci ve ikinci olarak seçilen kartların seçilme olasılıkları değişmez, aynı kalır. Bir diğer yöntem de yerine koymadan örnekleme yapmaktır. Bu yöntemde bir önceki örnektekinden farklı olarak birinci kart seçildikten sonra tekrar yerine konmaz ve devamında ikinci kart seçilir. Bu durumda ilk seçilen kartın olasılığı 1 bölü 52 iken ikinci kartın olasılığı 1 bölü 51 olmaktadır. İstatistiksel işlemlerde genellikle olayların bağımsız olduğu ve yerine koyma örnekleminin yapıldığı varsayılır. Standart normal dağılım. Evrende gözlenen değişkenlerin büyük çoğunluğunun çan eğrisine benzer bir dağılım gösterdikleri kabul edilmektedir. Değişkenlere ilişkin verilerin oluşturduğu çan eğrisine benzer olan bu eğriye normal dağılım eğrisi, bu eğrinin yatay eksene göre gösterdiği dağılıma da normal dağılım denilmektedir. Ravit, 1994. Normal dağılımda puanlar evren ortalaması etrafında simetrik bir dağılım gösterir. Örneğin, 10.000 yetişkinden oluşan bir grubun IQ puanlarının frekans poligonu kullanılarak grafiği çizilse, grubun çoğunluğunun 100 ortalama puanının hemen altında ve üstünde kümelenen kişilerden oluştuğu, daha düşük ya da yüksek IQ puanına sahip olan kişilerin ise sayıca çok daha az oldukları ve ortalama puandan daha uzakta ve çan eğrisinin uç değerlerine doğru dağıldıkları gözlenecektir. Normal dağılım eğrisinin matematik eşitliğinin geliştirilmesi, bazılarınca Fransız matematikçi Abraham de Mauve 1667-1754 dayandırılmakla birlikte genelde Alman matematikçi Carl Friedrich Gauss'a 1777-1855 bağlanmakta ve bilim adamının ismiyle ilişkili olarak Gaussian model olarak da tanımlanmaktadır. Normal dağılım gerçekte matematiksel bir formül ile gösterilebilen kuramsal bir dağılımdır. Ancak normal dağılım kuramsal öneminin yanı sıra pratik öneme de sahiptir ve pek çok davranışın ölçümlerinin normal dağılıma benzer bir şekilde dağıldığı bilinmektedir. Ravit, 1994. Bu kitapta normal dağılımı açıklayan formüle yer verilmemektedir. Daha ayrıntılı bilgi için olasılık kitaplarına bakılabilir. Normal dağılım gerçekte her biri bir ortalama ve standart sapma değeriyle tanımlanabilen dağılımların bir kümesidir. Bu dağılımların bazıları daha geniş ve basık, bazıları daha dar ve sivridir. Normal dağılımlar aşağıda verilen 4 temel özelliği paylaşırlar. Ferguson ve Takene 1989, Ravit 1994. 1. Eğri dikey eksene göre simetriktir. Puanların yarısı eksenin sağ, diğer yarısı da sol tarafındadır. 2. Puanlar merkez, ortalama ya da dikey eksen etrafında kümelenme eğilimi gösterir. 3. Mod, ortanca ve ortalama birbirine eşittir. 4. Dağılımın her iki ucu giderek yatay eksene yaklaşır ancak hiçbir zaman bu eksene değmez. Normal dağılım eğrisi altındaki alan sınırsızdır. Pek çok kişi için normal eğri ya da normal dağılım denildiğinde standart ya da birim normal dağılım akla gelir. Standart normal dağılım, her biri normal dağılım eğrisi altında kalan ve alanın belli oranlarını kapsayan parçalara ayrılır. Standart normal dağılım altındaki puanların ortalaması 0 ve standart sapması 1'dir. Ortalamanın sol tarafındaki altındaki birimler negatif, eksi 1, eksi 2 ve benzerleri, ortalamanın sağ tarafındaki üstündeki birimler pozitiftir, artı 1, artı 2 ve benzerleri. İki standart sapma değeri arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir. Ancak iki S değeri arasında kalan alanlardan merkeze, ortalamaya yakın olanlar, uzak olanlara göre daha fazla puan, ölçüm kapsar. Ravit 1994. Örneğin ortalaması 25 ve standart sapması 5 olan bir başarı testi için normal dağılımda birim sapmalar arasındaki alanlar kullanılarak aşağıdaki yorumlar yapılabilir. Puanların %34.13'ü ortalama ile artı eksi 1 S arasındadır. Yani puanların %34.13'ünün 25-30 ve %34.13'ünün de 20-25 değerleri arasında olduğu söylenir. Buna göre puanların %68.26'sının %34.13 artı %34.13 eşittir %68.26, 20 ile 30 puanları arasında kaldığı söylenebilir. Benzer mantıkla puanların %47.72'sinin 25 artı eksi 2S arasında olduğu ve puanların %95.44'ünün 15 ile 35 puanları arasında kaldığı ifade edilebilir. Yine puanların %49.87'sinin 25 artı eksi 3S arasında olduğu ve puanların %99.74'ünün de 10 ile 40 puanları arasında kaldığı söylenebilir. Pek çok özelliğin evrende normal bir dağılım göstermesine karşılık, ilgilenilen bir özelliğe ilişkin ölçümlerin küçük bir gruptan, n küçüktür 30, elde edilmesi durumunda normal dağılımdan sapmalar olacaktır. Grubun büyüklüğü arttıkça dağılım normale yaklaşacaktır. Ravit 1994. Standart puanlar. Kitabın bu kısmına kadar iki tür ölçümden söz edildi. Bireysel puanlar, ham puanlar ve grup puanları, ortalama, ortanca, standart sapma ve benzerleri. Varsayalım ki sınıf öğretmeni, öğrencisi Ali'nin matematik ve Türkçe testinin hangisinde daha başarılı olduğunu değerlendirmek istiyor. Burada öğrencinin iki testten aldığı puanları bilmek, onun hangi derste daha başarılı olduğunu göstermeyecektir. Örneğin Ali'nin matematik puanı 68, Türkçe puanı 50 iken Ali'nin matematikte daha başarılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Şüphesiz cevap hayır olacaktır. Çünkü testlerin ne kadar güç olduğunu ve diğer öğrencilerin testlerde ne kadar iyi olduğunu bilmiyoruz. Testlerin ortalama ve standart sapmaları da büyük bir olasılıkla farklı olacaktır. Bu nedenlerle iki dersteki puanların dağılımları farklı olabilir. Bu da öğrencinin dersteki başarı düzeyini etkiler. Ali'nin bu iki dersteki başarılarının sağlıklı bir şekilde karşılaştırılması için standart puanlar kullanılır. Bu puanlar ham puanları ortak bir paydaya ya da aynı ölçüye dönüştürürler. Puanlar ancak aynı birimler kullanılarak ölçülmüşse böyle bir karşılaştırma yapmak anlamlı olabilir. Bu kitapta uygulamada yaygın olarak kullanılan Z ve T standart puanlarına yer verilmiştir. Z puanı. Z puanı, bir testten elde edilen ham puanları ortalaması 0, x üzeri çizgi eşittir 0 ve standart sapması 1, S eşittir 1 olan ve normal dağılım gösteren standart bir puana dönüştürür. Z puanı, verilen bir puanın ortalamanın ne kadar altında ya da üstünde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Z değeri ölçümlerin ortalamadan uzaklıklarının standart sapmaya oranını gösterir. Standart normal dağılım üzerinde ortalamadan uzaklıklarının ölçüsü olarak Z değerleri de alınabilir. Çünkü standart normal dağılımın da ortalaması 0 ve standart sapması 1'dir. Buna göre 1S eşittir 1Z, 2S eşittir 2Z ve 3S eşittir 3Z'dir. Arıcı 1993, Johnson 1980, Ravit 1994.